Mukaddime İbni Haldun 4. kaset 1. yüz. Bu yüzyıldaki Merinoğulları devletinde ise dağıtılacak her şey ve haraçların hesabı tümüyle bir yetkilinin sorumluluğuna yüklenmiştir. Söz konusu görevin sorumlusu tüm hesap işlerini ve maliyeyi gözden geçirir, kayıt yerlerine divanını aktarır. Bununla birlikte yaptığı işler devlet başkanının ya da vezirin onayından geçer. Haraçlar ve ödenekler konusunda bu yetkilinin yazısı geçerli olur. Devlet görevlerinde bu yöntem izlenir. Söz konusu görev ise genel ve kamu niteliği taşıyan ve doğrudan devlet başkanına bağlı olan bir görevdir. Bu makamın Mısır'daki Türk devletindeki yeri. Mali görevler bölünmüştür bu devlette. Askeri ödenekler divanının sorumlusu ayrıdır ve ordu bakanı diye bilinir. Asıl maliye sorumlusuysa vezir sanıyla görev yapar. Devletin genel gelirlerini toplama bakanı budur. Mali konulara bakanların tümünün üstünde görev yapar bu bakan. Mali konulara bakanlar diyoruz çünkü devletleri çok geniş ve büyük olduğu, mali ve gelir toplama alanları bir yetkilinin üstlenebileceğinden ağır konular içerdiği için mali işlerine bakanlar bir değil birçoktur. Yeterlikle son noktaya varmış olan biri bulunsa bile, görevler bölünmüş ama hepsine genel olarak bakan bir sorumlu vardır. Bu sorumluya vezir sanı verilmiştir. Bununla birlikte vezir sanı verilen kişi devlet başkanının köle kökenli yardımcılarından bir yardımcıya bağlıdır. Bu yardımcı devlet başkanının yakınlarındandır ve devlette kılıç erbabındandır. Askeri gücü elinde tutan kimsedir. Vezir işleri bu kişinin görüşleri doğrultusunda yürütür ve tüm gücüyle bu kimseye bağlılık gösterir. Türklerde bu kimseye devletin üstadı denir. Bu kişi devletin ordusunda büyük komutanlardan ve kılıç ustalarından, kılıcını iyi kullanabilenlerden biridir. Türklerde bu makama başka görevler de bağlıdır ki bunların tümü döne dolaşa mali konulara, muhasebe konularına varır. Özel konulara ilişkindir bu görevler. Örneğin Özel İşler Bakanı vardır ki bu kişi devlet başkanının ödenekleri, haraç mallarından ve Müslümanların kamu mallarının kapsamına girmeyecek nitelikte çeşitli ülkelerden toplanan mallardan devlet başkanının payına düşenler gibi özel mali işlerle uğraşır. Ve bu kişi de genel komutanın, saray üstadının elinin altında, buyruğundadır. Mali işlerinin sorumlusu vezir eğer askerse saray üstadının onu denetleme yetkisi olmaz. Özel Mali İşler Bakanı bir başka yönden, devlet başkanının köle kökenli yardımcılarından Saray Hazine Bakanı sanı verilen kimsenin buyruğundadır. Çünkü bu iki yüksek görevlinin görevleri de devlet başkanının özel mali konularına ilişkindir. Doğudaki, Mısır'daki, Türk devletinin yönetimi böyle işte. Batıdaki yönetimleri anlattıktan sonra bu devletin yönetimindeki durumu da anlatmış olduk. Tüm işleri yöneten Tanrı'dır, ondan başka Tanrı yoktur. Buyurultular, Yazı ve Yazışmalar Divanı. Bu alandaki görev devlette yapılması zorunlu olan bir görev değildir. Devletlerin çoğunda buna başlı başına bir iş alanı olarak gerek duyulmaması da bunu gösterir. Çok ilkel, uygarlık farklılaşması bulunmayan ve zanaatler ve sanatların daha yerleşmediği devletlerde gerek duyulmadığı gibi. İslam yönetiminde bu iş alanına gereksinme koşulunu hazırlayan Arap dilinin özelliği, bu dildeki amacı anlatırken görülen söz ustalığı belagat olmuştur. Bundan dolayı yazma sanatçıları, küttab yazıları dille anlatımdaki ustalıktan daha ustalıklı olsun diye tüm güçlerini kullanırlar çoğu kez. Emirin katibi kendi soyundan ve kabilesinin büyüklerinden olurdu. Nasıl ki halifelerin Şam ve Irak yörelerinde bulunan sahabi emirlerin katiplerinde de aynı durum görülürdü. Çünkü soydan ve kabileden kişilere daha çok güveniliyordu. Bu kişilerin sır saklayabilecekleri ve daha içten olacakları düşünülüyordu. Dil bozulup da dildeki ustalık da ancak öğrenim yoluyla ulaşılabilen bir sanat durumuna gelince yazı da ancak üstesinden en iyi gelebilenlerin işi oldu. Abbasiler döneminde çok yüksek bir meslek durumuna ulaşmıştı. Bu dönemde katip buyrultu tomarlarını dilediğince hazırlar, tomarın sonuna da adını yazar ve devlet başkanının mühürüyle mühürlerdi. Mühür üzerine devlet başkanının adı ya da simgesi kazılmış bir damga aracıydı. Bu araç suyla sıvılaştırılmış bir kızıl çamura batırılırdı ki o çamura da mühür çamuru denirdi. İşte bu mühürle tomarın iki yanı mühürlenir, öyle dürülür ya diliştirilirdi buyrultu tomarı. Abbasilerden sonra ise devlet başkanının adı tomarların başına konmaya başlandı. Katip bu tomarlarda yerini ve biçimini kendi seçerek öne ya da sona ayrıca kendi simgesini kordu. Sonra devletteki önemlilik devlet başkanından başkasına, devlet yetkililerinden kişilere geçince, başka bir deyişle devlet başkanı herhangi bir vezirin egemenliğinde kalıp etkinliğini yitirince, katiplik görevi de biraz önem derecesinden düşmüştür. Bu dönemde devlet başkanının adına olduğunu gösteren devlet yöneticisinin imzası yanında katibin imzası geçerli olmayan bir duruma gelmişti. Katip imzasının bilinen biçimini atardı ama o devlet yöneticisinin imzası geçerli olurdu. Tunus'taki Ebu Hafsoğulları yönetiminde olduğu gibi Bu yönetimde haciplik makamının önemi artınca ve devlet başkanı bu makamın başındakine teslim olmuş bir duruma düşünce ve başkan giderek hacibin egemenliğinde etkinliğini tümden yitirince katibin buyrultulardaki imzası biçimi var ama hükmü yok durumuna düşmüştür. Katibin biçimsel imzasına daha önceki yönetimlerde bulunduğu için onlara uymuş olma amacıyla yer verilirdi sadece. Hacip söz konusu yazının geçerliliği için geçerlik biçimlerinden hangisini düşünmüşse onu öylece yazdırıp biçimlendirirdi katibe. Katip Hacip'in buyruğunu uyardı. Bu arada alışılan imzayı da koyardı. Devlet başkanı yönetiminde bağımsız ve kendi içinde egemen olduğunda buyruğunun yazılması için doğrudan kendisi ilgilenirdi kimi zaman. Katibe de imzasını koyması için kendisi buyururdu. Yazma görevlerinden biri de tekvidir. O da şudur. Katip devlet başkanının yanında onun bir konuyu buyrultusuyla hükme ve çözüme bağlama durumunda olduğu bir sırada oturur. Kendisine iletilen olay üstüne hüküm ve çözüm için kendisine anlatılanları devlet başkanından aldığı bilgi çerçevesinde en özlü biçimde ve en ustalıklı bir dille yazar. Kimi zaman sözlerini kendinden çıkararak yazar. Kimi zaman da olay konusuyla ilgili kişinin elinde bulunan buyrutu tomarındaki örneğine bakarak benzeterek yazar. Bu tür belge yazan kimsenin dil ustalığı belagat özelliğine sahip olması gerekir. Tekvığının düzgün olmasını sağlayacak bir ustalık bulunmalıdır. Yahya oğlu Cafer, Harun Reşid'in katındaki buyrultu konularını böyle yazıya döker, buyrultu durumuna getirir ve sonra konunun ilgilisine verirdi. Cafer'in yazdığı bu tür yazılar dil ustalarının birbirleriyle yarışarak elde etmek için can attıkları şeyler olmuştur. Bu yazılarda dil ustalığının biçimini ve yollarını öğrendikleri için can atıyorlardı bunları elde etmeye. O denli ki söylendiğine göre Cafer'in her olayla ilgili yazısı tekvığı bir dinar karşılığında satılıyordu. Öteki devletlerde de yazı konusundaki durum böyleydi. Bilesin ki buyrultulardaki bu yazı sanatı bu meslek sahibinin insan tabakaları içinde en yüksek bir saygınlık yer elde etmesini, karakter sahibi olmasını, görkemli biçimde sivrilmesini, üstün bilim ve dil ustalığıyla kendini göstermesini gerektirir. Çünkü bu meslek temel bilim kuralları yönünden bakışların kendisine çevrildiği bir meslektir. Neden ki bu tür yazılar devlet başkanlarının huzurunda ve onların amaçladıkları hükümler ve benzeri şeylerin söz konusu olduğu ortamda yazıldığı için edepli olma ve erdemli tutum gösterme gibi devlet başkanları ile birlikte bulunmanın gerektirdiği şeyleri zorunlu kılar. Ayrıca yazı yazma ve dil ustalığı ve dilin inceliklerine uygunluk gibi anlatım ilkelerini göz önünde tutup uygulamayı da zorunlu kılar. Kimi yönetimlerde bu görevde kılıç erbabına bırakılır. Devlet yönetimindeki güçlerin sadeliği yüzünden devletin doğası bilim alanındaki uğraşların zahmetlerine katlanmaktan uzak kalmayı gerektirir de ondan. O zaman devlet başkanı dayandığı kabile güçlerine bırakır devlet görevlerini, bu görevi ve öteki görevleri. Onun için de gerek maliye konularını, gerek askerlik işini ve gerek yazı işlerini bu güçlere yükler. Kılıç işleri bilim alanındaki çabaları gerektirmez ama maliye ve yazı işleri içinse bilim alanındaki zahmetleri girmeyi gerektiren nedenler vardır. Yazı işlerinde bilim alanındaki çabaları gerektiren şey dil ustalığı, belagat, öbüründe bilimsel çabaya zorlayan şey de muhasebeciliktir. Onun için bu görevi üstlenenler ister istemez kendi uzmanlarını bulup onları görevlendirirdi bu tür işlerle. Zorlukların itmesi oranında. Bununla birlikte bunlardan hiçbirinin yetkisi o kılıç erbabı komutanın yetkisinin üstüne çıkamazdı. Bu yüzyılda doğuda Mısır'da egemen olan Türk yönetiminde görüldüğü gibi. Çünkü yazı yazma görevi her nedenle yazı yazma ustalığı olanlara verilirse de devlet başkanının dayandığı kabilesinden bir komutanın buyruğunda görev yapar bunlar. O komutana devidar denir. Devlet ona güvenir ve çoğu durumlarda yazışma işlerini de ona havale ederdi. Bununla birlikte dil ustalığı gerektiren, anlatım ilkelerine uymayı zorunlu kılan ve gizlilik isteyen durumlarda ya da benzeri nedenler yüzünden yazı yazma görevini başka birine de verdiği olur. Bu görevin görevlisini seçerken devlet başkanının araması gereken koşullar vardır. Bu koşullar çoktur. Bu koşulların en güzelleri, en gerekli olanları ise Katip Abdülhamid'in ölümü miladi 750, katipler için yazıp seslendiği kitapçığında yer verdiği koşullardır. Abdülhamid'in bu konuda yazdıkları şöyledir. Bundan sonra gelelim konuya. Yazma sanatının yolcuları. Tanrı sizleri koruyup yardımıyla donatsın. Sizi başarılı kılsın ve sizi doğru yolun yolcusu yapsın. Kitapsız ve kitaplı peygamberlerden ki Tanrı'nın iyiliği ve selamı onlara olsun, bir de saygın devlet başkanlarından sonra Tanrı insanları her nedenle eşit yaratmışsa da sınıflara ayırmıştır. Çeşitli sanat dallarına yöneltmiş, geçim kaynakları ve rızık kapıları doğrultusunda çeşitli uğraş alanlarını özendirmiştir. Ve bu arada ey yazıcılar, yazmanlar ve yazarlar, sizleri yönlerin en onurlusuna yöneltmiştir. Sizleri edep, karakter, bilgi ve ağırbaşlılık özelliği olanlardan yapmıştır. Halifelik güzelliklerini sizinle düzenler, sizin işlerini doğru yoluna koyar. Sizin öğütlerinizle Tanrı kulları için devlet başkanlarını düzeltir, ülkelerini geliştirip uygarlaştırır. Devlet başkanı sizsiz edemez. Sizin yerinizi dolduracak kimse bulunmaz. Sizin yeriniz şöyledir, şöyle olmalıdır. Devlet başkanlarının katında siz onların kulakları durumundasınız. Onlar o kulakla işitirler. Siz onların gözleri durumundasınız. Onlar o gözle görürler. Siz onların dilleri durumundasınız. Onlar o dille konuşurlar. Siz onların elleri durumundasınız. Onlar o elle tutarlar. Tanrı sanatınıza verdiği üstünlükle sizi yararlandırmıştır. Üzerinize akıttığı nimeti eksik etmesin. Hiçbir sanat sahibi yararlı ve öylesi huyları üstünlüğünden dolayı anılıp sayılası erdemleri kendinde toplamaya sizin kadar zorunlu değildir. Yazıcılar, yazmanlar ve yazarlar. Eğer taşımak istiyorsanız bu yazıda aşağıda söz konusu edilen nitelikleri okuyun. Yazan kimse kendisi için de önemli işlerinde kendisine güvenip iş yaptıran yetkili için de yumuşak başlı olması gereken yerde yumuşak başlı, atılgan olması gereken yerde atılgan, çekingen olması gereken yerde çekingen olmalıdır. Dürüstlük, adalet ve insafı sağlamak için etkinlik göstermelidir. Gizliliği olan şeylerin gizliliğini korumalı, sıkıntılı durumlarda vefalı, başa neler gelebileceğini sezebilir olmalıdır. Her şeyi yerli yerine koymalı, birdenbire belirenleri ve başa gelenleri kendi çerçevesi içinde ve yerinde değerlendirebilmelidir. Her bilim dalına göz atmalı, iyice kavramalı, eğer tam uzmanlaşamıyorsa kendisine yetecek ölçüde bilgiler almalıdır. Bu sanatın gerçek sahibi, aklının doğası, edebinin güzelliği ve becerisinin üstünlüğüyle başına gelecek şeyi daha başına gelmeden sezip kavrayabilir. Kendinden çıkan bir şeyin bir davranışının ne tür bir sonuç doğuracağını anlayabilir. Onun için her şeyin varacağı sonuca ve gidişe göre hazırlığını yapar, her yönü göz önünde tutarak hazırlıkta bulunur. Öyleyse ey yazıcılar, yazmanlar ve yazarlar, her türlü edep alanında yarışın, dini öğrenin. Dini öğrenirken güçlü ve yüce Tanrı'nın kitabıyla başlayın, gerekli ödevleri öğrenerek başlayın. Sonra Arapçayı öğrenin, çünkü Arapça dilinizin kültürünü, akışını sağlar. Sonra yazınızı güzelleştirin, çünkü güzel yazı yazdıklarınızın süsüdür. Şiirler aktarın. Alışık olmadığınız sözcüklerle tanışın şiirlerde ve anlamlarına varın. Arap olan ve olmayan toplumların tarihlerini, tarihlerinde geçen olayları ve yaşamlarını öğrenin. Çünkü bu konuda öğrenecekleriniz, atılımlarınızın yönelip yüceleceği alanlarda size yardımcı olur. Hesap konularındaki bakışlarınızı gelişigüzel harcayıp gücünüzü boş yere yitirmeyin. Kendiniz iyi verin, dikkatli anlamaya çalışın. Çünkü hesap, haraca, devlet gelirlerine ilişkin yazı yazanların temel dayanağıdır. Yükseği olsun, alçağı olsun, tutkulardan, aşağılık ve düşük işlerden kendinizi uzaklaştırın. Çünkü bunlar kişileri alçaltır, yazmanların kişiliklerini bozar, sanatlarınızı aşağılıklardan arındırın. Arkadan çekiştirmekten, kovuculuktan ve kendini bilmezlerin içine düştükleri durumlardan da uzaklaştırın kendinizi. Böbürgenliğe, yeniliğe ve büyüklük gösterisine sakın yönelmeyin. Çünkü bunlar kini olmayanların bile düşmanlıklarını çeker. Güçlü ve yüce Tanrı için mesleğinizde birbirinizi sevin. Sanatınıza ilişkin öğütlerde bulunun birbirinize. Eskilerden erdemli, adaletli kişileri örnek alarak öğütlerde bulunun. İçinizden birinin başına zamanın bir sıkıntısı geliverirse, durumu düzelene ve işi yoluna girene dek ona ilgi gösterin, yardım edin, dostça davranın. Kocamışlık, içinizden birini mesleğinden ayırıp yerinden kalkamaz ve dostlarıyla görüşemez duruma getirirse, onu ziyaret edin, ona saygı gösterin, konuları danışın, onun üstün görgüsünden ve deneyiminden yararlanın. Sizden herkes başı sıkışıp başvurduğu zamanlarda desteğini ve yardımını gördüğü kimselere, kendi çocuklarından ve kardeşlerinden çok daha titizce ilgi görmelidir. İşi ve uğraşı alanında övülesi bir durum belirdiğinde, o övülesiliği yalnızca sahibine verip övmeli, kınanası bir durum söz konusu olduğundaysa, erdemli kişinin dışında birine ait olabileceğini düşünmelidir. Durumu değişip sarsılan herhangi biriniz, düşükçe tutumdan, aşağılık usanç göstermeden sakınmalıdır. Çünkü ey yazmanlar ve yazarlar kesimi, sizdeki ayıp çok daha hızlı yönelir sizin aklınıza ve sizin onurunuz için çok daha yıkıcı olur. Şunu da biliyor olmalısınız. İçinizden herhangi biriniz olanca gücünü vererek kendine düşeni yerine getiren biriyle arkadaş olduğunda, o arkadaşının tutumuna karşılık olacak biçimde ona vefalı olmak, ona teşekkür etmek, onun sorunlarını yüklenmek, onun yararına davranmak, ona yol göstermek, onun gizlisini gizli tutmak, onun işini yoluna koymak gerektiğine inanmalı ve bu inancını eylemiyle ortaya koymalı. Arkadaşı kendisinde olan bir şey için gereksinme duyup güç durumda kalıp başvurduğunda elinden geldiğince karşılamalıdır, yardım etmelidir. İşte bunun bilincinde olmalısınız. Tanrı sizi başarılı kılsın. Varlıkta, darlıkta, yoksullukta, iyi ilişkilerde, iyilik döneminde, sevinçli ve tasalı dönemlerde her zaman taşımalısınız bu bilinci, tutumunuzla ortaya koymalısınız. Bu onurlu sanatın sahiplerinin burada söz edilen nitelikleri taşımaları ne güzel şeydir. İçinizden herhangi biriniz önemli bir yetki verildiğinde, başka bir deyişle Tanrı'nın takdiriyle ya da Tanrı'nın hazırlamasıyla halkın işi, yönetim ona bırakıldığında güçlü ve yüce Tanrı'yı unutmamalıdır. Ona boyun eğmeyi yeğe tutmalı, güçsüze arkadaş, destek, zulme uğramış insaflı olmalıdır. Çünkü halk Tanrı'nın ailesidir. Tanrı'nın en çok sevdiği kimseler onun ailesine ve arkadaşça en iyi davrananlardır. Kendisine yetki verileniniz adaletle hükmetmeli, onurlara saygı göstermeli, ganimetten alınanları yeterince dağıtmalı, ülkeyi bayındır yapmalı, halk için birleştirici olmalı, halka sıkıntı vermekten uzak durmalı, birileriyle bir araya geldiğinde alçak gönüllü, yumuşak huylu olmalı, haraç, vergi buyrultularında, kamu hukukuna ilişkin hakların alınışında dostça tutum göstermelidir. Biriniz biriyle arkadaşlık ettiğinde onun doğasındaki özelliklerini öğrenmelidir. Güzelliğini ve çirkinliğini öğrendiği zaman da yardım etmelidir ona. Güzelliğine uygun tutum göstermesine yardım etmelidir. Eğilim gösterdiği çirkinlikten uzaklaşması için de en güzel önlemlere ve yollara başvurarak çirkinliğin önüne geçme çabasına girişmelidir. Biliyorsunuz hayvan bakımcısı eğer içtenlikle ve öngörüyle bakmaya kararlıysa hayvanın huyunu öğrenme yolunu araştırır önce. Hayvan, at, yabanıl huyluysa bakıcısı ona bindiğinde onu huylandırıp ürkütmemeye dikkat eder. Hayvan şaha kalkıyorsa bakıcısı onun ön ayaklarını dikkate alarak davranır. Hayvan ürküp kaçan soydansa bakıcısı onun baş kesimiyle ilgilenir. Hayvan binicisine uymuyor ve inatçıysa bakıcısı onun eğilimine göre bir yöntem izler, ona göre bakar, ona göre sürer. Bu hayvan huyunu sürdürür ve sürekli kendi başına bırakılmak isterse o zaman dizgini biraz çekilir ki binicisine boyun eğmeye alışsın. Hayvan bakıcısının bu yönteminde insanları yönetenler, insanlarla ilişki kuranlar, insanları deneme yoluna gidenler ve insanların içine girip yaşayanlar için alınacak dersler vardır. Yazman ve yazar, üstün edebi, onurlu sanatı, güzel önlemi, yöntemi ve ilişkileriyle insanlardan konuştuğu, tartıştığı, anlama eğilimi gösterdiğini gördüğü ya da gücünden korktuğu kimseler için hayvan bakıcısından çok daha anlayışlı olabilir arkadaşlık sırasında. Arkadaşına daha sevecen yaklaşabilir, daha iyi uyum gösterebilir. Arkadaşının sorunlarının çözümünde daha kolay başarı sağlayabilir. Hayvan bakıcısından daha iyi sonuç elde edebilir çünkü. Hayvan bakıcısının uğraştığı hayvan ne yanıt verir, ne doğrudan anlar, ne yanlış kavrar. Bakıcısının ve binicisinin kendisinde oluşturduğu eğitilmişlik oranında uyum gösterir o kadar. Tanrı size iyilik versin yazmanlar. Bir yetkiyi kullandığınız zaman arkadaşça, yumuşakça tutum göstermeye dikkat edin. Olabildiğince kafa yorun, düşünün ki Tanrı'nın izniyle arkadaşlık ettiğiniz, ilişkide bulunduğunuz, kimselerin sizden uzaklaşmasından, sizi çekilmez bulmalarından ve sizden yüz çevirmelerinden kurtulasınız. Öyle tutum gösterin ki onlar size ters düşmeyip uyum göstersinler ve Tanrı dilerse kardeşliğe, sevecenliğe ulaşasınız. Hiçbiriniz hiçbir zaman olağan durumun ölçüsünü aşmamalısınız. Oturuşunda, giyişinde, binişinde, yiyişinde, içişinde, kurup oturduğu binasında, hizmetliler edinişinde ve yaşamının başka tür işlerinde. Çünkü Tanrı'nın size verdiği sanatınızın üstün onuruna karşın sizler de birer hizmetlisiniz. Hizmetlerinizi eksik yapamazsınız. Ve siz aynı zamanda birer koruyucusunuz. Emeğinizi boşa harcama ya da davranışlarınızı aşırı biçimde ortaya koyma türünden bir tutuma giremezsiniz. Dürüstlüğünüzü sürdürmek için size burada söz konusu ettiğim ve anlattığım tüm konularda ölçülü olmaktan ayrılmayın. Aşırılığın yitirimlerinden ve gösterişli, zengince yaşamın kötü sonundan da korkmalısınız. Çünkü bu iki şeyde savrukluk ve gösterişli yaşam, yoksulluğa yol açar ve kişileri alçaltır, sahiplerini rezil eder. Özellikle yazıyla uğraşanları ve edep erbabını. İşlerin birbirine benzerliği vardır ve birbirleri konusunda ipuçları verirler. Öyleyse yeni başladığınız işler için deneyinizden geçen eski benzerlerine bakıp dersler çıkarmalı ve sonra önlem yollarına başvurmalısınız. Caddesi en aydınlık olanına, kanıtı en doğru ve inandırıcı olanına, sonucu en övülesi olanına başvurmalısınız. Unutmamalısınız ki önlemin de öldürücü belası olur. Sahibini, bilgi ve düşüncesini zamanında ortaya koymaktan alıkoyan niteliğidir o. Hepiniz bir oturma yerinde, bir toplantıda bulunduğunuz zaman ölçülü olun. Konuşurken yeterli olandan çok konuşmayın. Her biriniz konuşmaya girişirken olsun, yanısında olsun az ve öz veciz konuşmalıdır. İnandırıcı kanıtlarını toplayıp öyle konuşmaya girişmelidir. Çünkü bu o girişim için çok daha elverişli ortam hazırlar. Çok söz söyleyerek boşuna uğraşmaktan kurtarır. Bir de her biriniz Tanrı'ya yakarmalıdır. Başarıya ulaştırması, doğru yoldan götürerek yardım etmesi için. Vücuda, akla, edebe zarar verecek bir yanlışa düşme korkusu belirdiği zaman yakarmalıdır Tanrı'ya. Çünkü herhangi biriniz ortaya çıkan sanatının güzelliğinin, hareketinin, gücünün, kendi üstün çabası ve önemli sonucu olduğu yolunda bir iyimser düşünceye kapılır ya da biri bu yolda konuşup onu böbürlendirirse, gerek kendi iyimser düşüncesi, gerek başkasının böbürlendirici konuşması, Tanrı'nın onu kendi başına yalnız bırakmasına yol açabilir. Böyle bir sonuca düştüğü zaman da kendi kendine yetmeyebilir. Düşünen kişiler için bu anlaşılmayacak bir şey değildir. Sonra hiçbiriniz kendisinin işte ve olaylarda arkadaşlarından daha ileri görüşlü olduğunu, sanatında daha iyi yol ve yöntemlere başvurabilir olduğunu, daha çok hizmeti geçtiğini ileri sürmemelidir. Çünkü aklı başında olan kimseler katında iki kişiden en akıllısı, böbürlenmeyi kaldırıp bir yana atan ve arkadaşlarını kendinden daha akıllı gören, arkadaşlarının daha güzel yöntemleri olduğunu ileri süren kimsedir. İki yandan her birine düşen Tanrı'nın iyiliklerinin üstünlüğünü bilmektir. Kendi görüşüne böbürlenmeden, kendini övmeden, kardeşini, benzerini, arkadaşını ve ailesini över kendileri gitmeden yerine getirmelidir bu ödevini. Tanrı'yı övmek herkese gerekli bir ödevdir. Bu da onun büyüklüğünü düşünüp alçak gönüllü olmakla, onun gücü önünde eğilmekle, onun iyiliklerini anıp söylemekle yerine getirilir. Şimdi bu kitabımda, Er Risaletü İlel Kütab'da eski bir atasözüyle düşüncemi dile getirmek istiyorum. Kime öğüt gerekliyse ona işte gereklidir. Bu söz bu kitabın özüdür ve Tanrı'nın anışı ile ilgili sözlerden sonra en parlak sözüdür. Onun için bu atasözünü kitabın son anlatımı yaptım ve kitabımı bununla bitirdim. Tanrı bize de size de yardımcı olsun. Ey öğrenciler ve yazıyla uğraşanlar kesimi. Mutlu kalacağına ve doğru yolun yolcusu yapacağına ilişkin ezelde bilgisine konu olan kimselere yardımı türünden yardım etsin Tanrı hepimize. Çünkü bu Tanrı'nın yapabileceği bir şeydir ve elindedir. Selam size. Tanrı'nın iyiliği ve bereketi üzerinize olsun. Kamu güvenlik görevi. Bu görevin baş sorumlusuna bu yüzyılda Kuzey Afrika'da hakim, Endülüs'te, İspanya'da Şahibül Medine kent sorumlusu, Türk devletinde de vali denir. Bu makam devlette kılıç, savaş sorumlusunun başkanlığı altındadır. Bu sorumlunun hükmü geçerlidir kimi zaman o makamda. Bu makamın devlette yer alışının kökeni Abbasi devletine dayanır. Bu devlette suçlarla ilgili gerekli işlemlere bakan yürütme görevlisiydi güvenlik sorumlusu. Bu sorumlu suç konusu olan şeyleri önce kendi koşulları içinde şeriattan bağımsız olarak ele alıp değerlendirir, ceza uygulaması için gerekli koşul oluştuktan sonra da cezaları uygulardı. Çünkü herhangi bir konudaki suçlama ancak suç uygulaması için gerekli koşul tam oluştuktan sonra şeriatçı işlem görebilir. Kamu yönetiminde ise ikrara dayalı olarak da gerekler yerine getirilebilir. Eğer suç belirtileri varsa kamu güvenliğinden sorumlu yetkili suçlu gördüğünü ikrarı itirafa zorlayabilir. Kamu yararı gerektiriyorsa bu yapılabilir. Demek ki suçları önce kendi koşulları içinde bağımsız olarak değerlendiren sonra da eğer yargıç yeterli kanıt yok diye karar vermekten kaçınıyorsa kendi değerlendirmesine dayanarak ceza uygulamasında bulunan kimseye denir kamu güvenlik sorumlusu. Sahibu şurta. Bu makamı kabul eden devletlerde bu makam sahibini kimi dönemlerde cezalara ve kan dökmüşlerine ilişkin konulara bağlantısız olarak bakmakla görevlendirirler ve ona yargıcın denetiminden uzak bağımsız bir yetki verirlerdi. Sonra bu makamı dokunulmazlığı olan bir makam durumuna getirmiş ve bu makamdaki görevi de büyük komutanlara köle kökenli gözdelerin ileri gelenlerine vermişlerdir. Ancak bu kamu güvenlik sorumlusunun görev alanı halkın tüm tabakalarını içine alacak biçimde genel değildi. Bu tür sorumluların hükmü halk kesimi, kuşku duyulan kesim üzerindeydi. Serserilerin ellerine vurulurdu ve yoldan çıkmışlar üzerinde geçerliydi. Daha sonra Endülüs Emevi Devleti'nde söz konusu görev alanı daha çok büyüyüp önem kazandı ve makamı büyük küçük olmak üzere ikiye ayrıldı. Büyünün hükmü yüksek tabakayı da halk kesimini de içine alıyordu. Kamu güvenliğinin büyük sorumlusu devlet görevlilerinin üzerinde bile hükmünü yürütürdü. Bunların da haksızlıklarından ötürü ellerine vurabilirdi. Ya da yakınlarının ve yüksek tabakadan olup haksızlığı görülen adamlarının ellerine vururdu. Kamu güvenlik görevlisinin küçüğü ise yalnızca halk kesiminde görev yapardı. Büyük kamu güvenlik sorumlusu için devlet başkanının saray kapısının önüne bir taht konmuş, önünde göreve hazır nitelikte oturan adamlar yer almıştı. Bu adamlar o büyük yetkilinin buyruğu dışında bir yere ayrılamazlardı. Bu yetkili devletin ileri gelen kişilerini yönetirdi. O denli ki bu yetkili vezirliğe ve hacipliğe oynardı. Batıdaki muvahhidler devletinde de söz konusu makamın sahibinin yükselme şansı vardı. Her ne denli muvahhidler bu makam sahibine genel bir yetki vermemişlerse de bu makama sadece muvahhidlerden olan kişiler ve muvahhidlerin ileri gelenleri getirilirdi. Ama bunların yüksek yetkili devlet görevlileri üzerinde hükümleri yoktu. Giderek durum daha da değişti. Bugün söz konusu makam bozuldu. Muvahhidlerden kişilerin elinden çıktı ve devlete sonradan alınıp yardımlarına başvurulanların eline geçti. Melinoğulların yönetiminde şu yüzyılda doğuda, Marakeş'te, egemen Melinoğulları devletinde söz konusu makamın yetkisi yalnızca köle kökenli ve sonradan devlet çatısına alınıp eskiden beri hizmetleri görülen kimselere verilirdi. Gelelim doğudaki, Mısır'daki Türk devletine. Bu devlette söz konusu makam, Türklerden ileri gelen kimselere ya da eski Türk devlet adamlarının torunlarına verilirdi. Sertliği ve hükümleri yürütme gücü olanları seçer getirirlerdi bu makama. Bozuklukların ve bozgunculukların kökünü kurutmak, kötülüklerin kapısını kapamak, sapıklıkların yurtlarını yıkmak ve yuvalandıkları kesimleri dağıtmak için. Ve bu arada şeriatça verilmiş cezaları uygulamak ve kamu yararının gerektirdiği biçimde kent yönetiminde bulunmak için. Geceyi ve gündüzü birbiri ardından getiren Tanrı'dır. O güçlüdür, zor kullanıcıdır, yüce Tanrı daha iyi bilir. Donanmalar Komutanlığı. Batı ve Kuzey Afrika'da devlet içinde yer alan bir makamdır ve savaş sorumlusu komutana bağlıdır. Çoğu durumlarda bu komutanın buyruğu altında iş görür. Söz konusu makamın sahibine L'nin kalınca okunuşuyla Belmont denir. Frankçadan alınma bir sözcüktür. Çünkü onların dilinde söz konusu görevin yetkilisini ad olarak kullanılır. Söz konusu makamın Kuzey ve Batı Afrika yöntemlerinde görülür olmasının nedeni. Çünkü bu yöntemlerin tümü El-Bahr-ı Rumi'nin Akdeniz'in güney kıyılarında yer almıştır. Septe Boğazı'ndan Şam'a değin. Bu denizin kuzey kıyısında da Endülüs, Fransa, Slav, Adria Denizi ile Ural Dağları arasındaki kesimde yaşayanlara Arap tarihçilerince verilen genel ad Sakleb ve Rumilleri yer alır. Bu kıyılarda Şam'a değin uzanır. Bu denize kıyı halklarından ve bir kıyısında bulunan Şam kentinden dolayı Rum Denizi ve Şam Denizi adları verilir. Bu denizin iki yakasında, kıyılarında, deniz savaşlarıyla iç içe yaşayanlar, deniz, kıyı toplumlarından hiçbir toplumun çekmediği ölçüde bu denizin kahrını çekerler. Rumlar, Franklar, Gotlar, bu Rum denizinin, Akdeniz'in kuzey yakasında bulunurlar ve bunların savaşları, ticaretleri çoğunlukla gemide olur. O nedenle de gemicilikte ve donanmalarla savaşta usta toplumlardır bunlar. Güney yakasındaki ülkelere söz gelimi Rumlar, Kuzey Afrika'ya ve Gotlar Batı Afrika'ya saldırmak istedikleri zaman donanmalarla geçerler ve buraları ele geçirirlerdi. Berberleri böylece yenerler ve ellerindeki egemenliği çeker alırlardı. Berberlerin söz konusu kesimlerde Kartagena, Sübeytula, Tunus'ta, Celula, Mırnak, Şirşal ve Tanca, Tanger gibi kalabalık nüfuslu kentleri vardı. Kartagena egemeni çok önceleri Roma hükümdarlarıyla sürekli savaşa gelmiştir. Bu egemen, Romalılarla savaşmak üzere askerlerle ve gereçlerle dolu donanmalar gönderirdi. Söz konusu denizin kıyılarında yaşayan toplumlar için, bu toplumların etkisinde ve yenisinde böyle savaş donanmaları hazırlayıp savaşmak bir gelenektir. Müslümanlar Mısır'ı ele geçirince, Hattab oğlu Halife Ömer, El-Asi oğlu Amr'a bana denizi anlat diye buyuran bir mektup yazmıştı. Amr da Ömer'e yazdığı mektupta şöyle demişti. Deniz, üzerine küçücük yaratıkların bindiği bir büyük yaratıktır. Ağacı saran kurtlar gibi sarmış küçük yaratıklar o büyük yaratığı. Bunun üzerine Ömer hemen atılıp denize açılmayı Müslümanlara yasakladı. Ömer'e karşı gelip denizde bulunan ve Ömer tarafından cezalandırılanların dışında Araplardan kimse gemiye binmedi artık. Gemiye binip cezalandırılanlar arasında Herseme oğlu Arfece el-Ezdi de var. Bu kişi Becile kabilesileri gelenlerindendi. Ömer Afrece'yi Amman'a Gaza kutsal savaş amacıyla göndermişti. Ömer bu kişinin denizde savaştığı haberini aldı ve bundan hoşlanmadı. Ve gemiyle denizde savaştı diye Afrece'ye sert biçimde karşılık verdi. Bu yasak öylece sürüp gitti. Muaviye dönemine gelinceye dek. Bu dönemde Muaviye gemilere binip denizlerde bulunmaları ve düşmanlarıyla savaşmaları için Müslümanlara izin verdi. Bunun da nedeni şudur. İlkel ve göçebe yaşam sürdükleri için Araplar denizcilik bilgisinde ve gemicilikte usta değillerdi. Buna karşılık Rumlar, Franklar denizin çeşitli durumlarıyla her zaman yüz yüze geldikleri ve çeşitli deniz olaylarıyla karşılaşarak yaşadıkları için denizciliğe yatkınlık sağlamışlar, denizcilik konusundaki bilgilerini iyice pekiştirmişlerdi. Ne zamanki Arapların yönetimleri yörüngesine oturdu ve devletleri güçlenip Arap olmayan toplumlar onların yönetilenleri olarak buyrukları altına girdiler, ne zamanki Araplar boyunduruk altına aldıkları toplumlardan kendilerine tüm hünerleriyle yakınlık gösteren sanat sahipleri arasında denizcileri denizcilik işlerinde çalıştırır oldular ve böylece denizciliğe yatkınlık, denizciliğe ilişkin bilgi ve uzmanlık sağladılar ve ne zamanki bu yol ileri ölçüde uzmanlığı olan denizciler yetiştirdiler, o zaman tutkuyla koyuldular deniz savaşlarına. Deniz savaşları için gemiler savaş gemileri yaptılar ve donanmaları kişilerle, silahlarla savaş için bindikleri askerlerle doldurdular. Sonra da deniz ötesindeki Müslüman olmayan toplumlarla savaşmak üzere çıkarmalar yaptılar. Bu yoldaki hazırlıkları özellikle ülkelerinin ve sınır kentlerinin söz konusu denize, Akdeniz'e, yakın olan kesimlerinde ve Şam, Kuzey ve Batı Afrika, Endülüs kıyı kentleri gibi bu denizin çevresinde bulunan kentlerde oluşturdular. Emevi halifelerinden Abdülmelik, Afrika'daki komutanı Hassan oğlu Numan'a Tunus'ta bir tersane yaptırması buyruğunu vermişti. Deniz araçları yapılacaktı burada. Kutsal savaş hareketleri düzenlemeye büyük tutku gösterildiği için bu yola gidilmişti. Bu savaşlarda gerçekleştirilenler arasında Sicilya adası fethi de vardı. Bu ada Alep oğlu İbrahim oğlu 1. Ziyadetullah, Alevi hükümdarlarındandır. Dönemi miladi 817-838 döneminde ve müftülerin şeyhi Şeyhülislam Murat oğlu Esed, ölümü hicri 213 miladi 828 eliyle fethedilmişti. Tunus'la Sicilya adası arasındaki adalardan bir ada olan Kosra, Pantelleria adasının fethi de Sicilya'nın fethi gibi onun döneminde gerçekleşmişti. Ebu Sufyan oğlu Muaviye döneminde, dönemi 661-680, Hudeye oğlu Muaviye, ölümü hicri 52, miladi 672'de, bundan önce Sicilya adasını ele geçirmeye girişmişti. Ama Tanrı, onun eliyle gerçekleştirmemişti adanın fethini. Adanın fethi, Alep oğlu 1. Ziyadetullah ve komutanı Fuat oğlu Esed eliyle gerçekleşmişti. Bundan sonra Afrika'daki Ubeydiler ve Endülüs Emevi devletlerinde Afrika ve Endülüs donanmaları karşılıklı olarak fitne uğruna birbirlerinin ülkelerine saldırdılar. Bu donanmalar kıyılarda bozmak, yakıp yıkmak için casusça dolaşmaya koyuldular. Endülüs donanması Abdurrahman en-Nasır döneminde 200 ya da ona yakın parça gemiden oluşacak güce ulaşmıştı. Kuzey Afrika donanması da bu kadar ya da ona yakın sayıda gemi içeriyordu. Endülüs donanmaları İbni Dumahis, Remahis komutasındaydı. Demir attıkları ve demir aldıkları limanları da Bücaye ya da Bicaye ve Elmeriye, Almeria kentlerindeydi. Endülüs donanmaları gemi yapılan kentlerden toplanıp oluşmuştu. Her donanmanın komutası denizcilerden bir komutana verilmişti. Bu komutan, amiral, savaş işlerine, silahlara ve savaşçılarına bakardı. Donanmanın bir de gemilerin yürütülmesi işine bakan, rüzgardan ya da küreklerden yararlanma işini yoluna koyan ve limanlara yanaşma işlerini düzenleyen bir başkanı bulunurdu. Bir savaş ya da bir toplantı ya da devlet başkanının önemli bir askeri amacı için donanmalar belirli bir limanda bir araya geldiğinde, devlet başkanı donanmalara adamlarını, askerlerinin ve köle kökenli yardımcılarının en yüreklilerini ve savaşçılarını doldurur, bir komutanın buyruğuna verirdi. Bu komutan yönetim basamaklarının en yükseğinden gelme biri olurdu. Herkes ve tüm basamaklar ona başvururdu. O da tutar onları gösterdiği doğrultuya yöneltirdi. Savaşçıların fetihle ve çapulla, ganimetle dönmelerini beklerdi. İslam yönetimi döneminde Müslümanlar bu deniz, Akdeniz üzerinde tüm çevreyi yelmişlerdi. Saldırıları büyük olmuştur Müslümanların, egemenlikleri de. Çevredeki Hristiyan toplumların hiçbiri, hiçbir biçimde Müslümanların donanmalarının önünde durmamışlardır, dayanamamışlardır. Tüm egemenlik günlerinde olanca güçlerini fete vermiştir Müslümanlar. Müslümanların fetih ve çapul elde etme alanında herkesin bildiği üstün yerleri vardır. Söz konusu denizde Miorka, Minorka, Yabise, Yapse, Serdaniye, Sardinya, Sicilya, Kosra, Malta, İkritiş, Giri ve Kıbrıs gibi söz konusu denizin kıyılarından ayrılma adaları Rum ve Frank ülkelerinin başka kesimlerini ele geçirmişlerdir. Ebul Kasım Eşşi ve oğulları savaş donanmalarını Mehdiye, Sus kendinden yürütüp Cenova Körfezi'ne Korsika'nın kuzeyinde değin ulaştırmış ve oralardan başarıyla ve çapulla dönmüştüler. Endülüs derebeylerinden Daniye, İspanya'nın doğusundaki kentlerden biri, egemeni Mücahit el-Amiri, ölümü hicri 324 miladi 1044'te, hicri 405 miladi 1014 yılında donanmasıyla Sardinya adasını ele geçirmişti. Ne var Hristiyanlar hemen geri almışlardı adayı. Tüm bu olanlar sırasında Müslümanlar bu denizin birçok kesimlerinde yenge gücüne sahip olmuşlardı. Donanmaları egemen oldukları yerlere gelip gidiyordu sürekli olarak. Akdeniz'de dilediklerince dolaşabiliyorlardı. İslam askerleri donanmalarıyla bu denizde Sicilya'dan geçiyor, adanın karşısında ve kuzey yakasında bulunan büyük toprak parçasına varıyorlardı. Varınca da Frank egemenlerini alt ediyor, ülkelerinde onları kendilerine boyun eğdiriyorlar ve dilediklerini öldürüyorlardı. Sicilya adasında egemen Hüseyin oğulları döneminde olduğu gibi. Bunlar Ubeydilerin yararına çağrıda bulunuyorlardı bu adada. Hristiyan toplumlar zorunlu olarak donanmalarıyla birlikte söz konusu denizin kuzeydoğusuna Frankların, Slavların yaşadığı kıyılara ve Rum adalarına çekildiler. Bu yerlerden ayrılamıyorlardı bir türlü. Müslümanların donanmaları ise sürekli çullanıyorlardı onların üzerine. Avının üzerine çullanan arslan gibi. Bu deniz yollarını savaşçılarla ve savaş gereçleriyle doldurmuşlardı. Barış ve savaş Müslümanların yollarında önlerine dönüşümlü olarak çıkardı. Ubeydilerin ve Emevilerin devletlerine sönüklük ve güçsüzlük gelene dek Hristiyan gemileri bayraklarını çekemiyorlardı denizlerde. Ne zaman ki bu devletlerde hastalık belirdi, Hristiyanlar da bu denizin doğu kesimindeki adalara, Sicilya, İkridiş, Girit ve Malta gibi adalara ellerini uzatır oldular. Uzanıp ele geçirdiler buraları. Sonra da bu ara dönemde Fetret, Şam kıyılarına yüklendiler ve Trablus, Askelan, Sur ve Akka gibi kentleri ele geçirdiler. Ve Şam kıyılarındaki tüm sınır kentlerini ele geçirmeyi başardılar. Beytül Makdis'i, Kudüs'ü ele geçirdiler bu arada. Ve burada bir kilise yaptılar. Dinlerinin başarısını göstermek ve ibadet için yaptılar bu kiliseyi. Trablus'ta egemen Hazrunoğullarını burada, sonra yine bunların egemen oldukları Kabis, Gabes ve Sıfakes'te, Sıfaks'ta yendiler, haraca bağladılar. Daha sonra Ubeydilerin başkenti Mehdiye, Sus kentini, Ziri oğlu Bulukkin'in torunlarından alıp ele geçirdiler. Oysa Bulukkin ve oğulları, Hicri 5, miladi 11. yüzyılda, nice kez bu denizde, Akdeniz'de başarı elde etmişlerdir. Mısır'da ve Şam'da egemen devletlerin donanmaları güçsüzleşmiş ve güçsüzleşmesini yıkılana dek sürdürmüştür. Ubeydiler devletinde en son noktaya ulaşmasından sonra bu yüzyılda Mısır'da ve Şam'da egemen devletlerce önem verilmemiştir denizciliğe ki bu onların geçmişlerini yansıtan tarihlerinde de böyle anlatılır, böyle bilinir. Onların denizciliğe bu ilgisizlikleri yüzünden söz konusu makam, donanmalar komutanlığı da buralarda yok olup yalnızca Kuzey ve Batı Afrika kesimlerinde kalmıştır. Onun için donanmalar komutanlığı bu kesimlere özgü bir makam oluvermiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bu denizin Akdeniz'in güneybatısında çok sayıda güçlü olduğunu kanıtlamış ve düşmanlarca yenilgiye uğratılamamış, üstelik düşman gemilerine yanlarına sokulma olanağı bile vermemiş donanmalar vardır. Lemtuna kabilesinin egemen olduğu dönemde donanma komutanlığı Kadis Körfezi'nin ve kenti ileri gelenleri olan Meymun oğullarının elindeydi. Onların elinden bu görevi alan Abdülmümin, Murabıtlar Devleti Hükümdarı dönemi 1133-1163 olmuştur. Abdülmümin'e teslim olup boyun eğmeleriyle ellerinden çıkmıştır o komutanlık. Lemtune, Murabıtlar yönetiminin donanmaları ki iki yakanın ilerinden toplanarak oluşmuştu, 100 parça tekniği bulmuştu. 6. miladi 12. yüzyılda Lemtune kabilesinin Murabıtlar Devleti yıkılıp yerine kurulan Muvahhidler Devleti'nin gücü kendini gösterince ve bu devlet iki yakayı, Akdeniz'in kuzey ve güney kıyılarındaki yöreleri ele geçirince bu donanma komutanlığına önem verdiler. Bilinen biçimin ve o zamana değin olanın üstüne önem verdiler bu donanma işine. Bu devletteki donanma komutanı da Sicilyalı Ahmet'ti. Ahmet, Sadyagar kabilesi kökenlidir. Bu kabile, Cerbe adasını yurt edinmişti ve Sidvikiş kabilesinden ayrılmaydı. Ahmet'i bu adanın kıyılarından birinde Hristiyanlar tutsak kalmışlardı. Ahmet, onların yanında eğitilmişti. Sonra Sicilya egemeni onu kurtarmış ve kendisine tek yetkili danışman yapmıştı. Bu egemen ölünce bu kez oğlu Ahmet'e yetki vermişti. Ancak Ahmet, kimi çekişmeler nedeniyle onu gücendirmiş, canından korkar duruma gelince de Tunus'a sığınmıştı. Ahmet Tunus'ta Abdülmümin oğullarından olup Tunus'un ulularından birinin katında konuk oldu. Tunus egemeni Ahmet'i Muvahhidlerin başkenti olan Marakeş'e gönderdi. Halife Abdülmümin oğlu Yusuf dönemi 1163-1184 Ahmet'i armağanlarla ve saygıyla karşıladı. Bol bağışlarda bulundu Ahmet'e ve Ahmet'i donanmalar işinin başına getirdi. Bunun üzerine Ahmet tüm gücüyle atılıp Hristiyan toplumlarla savaşta kendini gösterdi. Onun bıraktığı izler, ona ilişkin tarihsel bilgiler ve onun başarıları Muvahhidler Devleti'nde her zaman anılmıştır. Ahmet'in döneminde Müslümanların donanmalarını oluşturan gemiler sayıca ve nitel olarak o noktaya ulaşmıştı ki bizim bildiğimize göre ne daha önce ne de onun döneminden sonra görülebilmiştir. O dönemde Mısır'da ve Şam'da egemen olan Eyyuboğlu Yusuf Salahaddin, Eyyubi 1138-1193, Şam yöresindeki sınır kentlerini Hristiyan toplumlardan geri almaya ve Beytül Makdis'i, Kudüs'ü onlardan temizlemeye girişince, onların söz konusu sınır kentlerindeki güçlerine her kesimden yardıma gelen donanmaları birbirini izlemişti. Ele geçirdikleri Beytül Makdis çevresinden gelmişti yardım. Savaş gerici ve yiyecek yardımı yığmışlardı. Ve Müslümanların İskenderiye donanmaları Hristiyanların güçlerine dayanamamıştı. Denizin, Akdeniz'in doğu kesiminde yengi gücünün sürekli Hristiyanlarda olması, Hristiyan donanmalarının sayıcı üstünlüğü ve buna karşılık İslam donanmalarının o kesimde karşı koyacak güçten uzak nitelikte olması ve uzun zamandan beri süren güçsüzlüğü nedeniyle. Daha önce de değinmiştik buna. İşte durum böyle olunca Salahaddin Eyyubi, o dönemde Batı Afrika'da egemen olan Muvahhidler Devlet Başkanı Ebu Yakup El Mansur'a dönemi 1184-1199 elçi gönderdi. Munkizoğulları ailesinden Munkizoğlu Abdülkerim'e elçi olarak. Bu aile Asi Irmağı üzerinde eski bir kent olan Şeyzer egemeniydi. Bu yöreyi Salahaddin söz konusu ailenin elinden alma olanağını bulmuş ama yine de yörenin yönetimini kendilerine bırakmıştı. İşte bu aileden olan Abdülkerim'i göndermişti Batı Afrika Devlet Başkanı'na, donanma yardım isteme amacıyla. Akdeniz'de çevreden gelen donanmalarla bu donanmaların yardım ulaştırdığı Şam sınır kentleri arasına girsin ve böylece Haçlıların yardımına engel olsun diye. Beysanlı Büyük Hoca'nın kaleme aldığı mektubu söz edilen hükümdara götürdü Abdülkerim. Mektubun başlangıcında İmadul İsfihani'nin El Fethul Kaysi adlı kitabında yer verdiği gibi şöyle deniyordu: Tanrı ulumuz Ebu Yakup El Mansur için başarı ve uğur yollarının kapılarını açsın. Salahaddin bu mektupta Ebu Yakup Mansur'a müminlerin emiri diye seslenmediği için Mansur içerlemiş ama duygusun içinde saklamıştı. Salahaddin'in elçisine ve kendisine gerekli armağanları esirgemedi ve gelen kurulu ülkelerine saygıyla gönderdi. Ne var ki Salahaddin'in istediği donanma yardımını yapmadı. Bu olay o dönemde en güçlü donanmanın Batı Afrika egemeninde bulunduğunu gösterir. Aynı olay Hristiyanların bu denizin doğu kesiminde güçlü donanma bulundurduklarını ve Mısır'daki, Şam'daki, Müslüman devletlerin denizlerdeki donanmalar konusuna ve devlet için gerekli olan donanma hazırlıklarına önem vermediklerini gösterir. Ne o dönemde ne de ondan sonraki dönemde önem verilmiştir doğuda donanma işlerine. Ne zamanki Ebu Yakup El Mansur ölüp de Muvahhidler Devleti'ne hastalık geldi, ne zamanki Galler, Galyalılar, Endülüs illerinden birçoğunu ele geçirdiler ve bunun sonucu olarak Müslümanları denizin bir kıyısına sığınmak zorunda bıraktılar ve ne zamanki Akdeniz'in batı kesimindeki adaları da egemenlikleri altına aldılar, o zaman Akdeniz'de Müslüman olmayanların gücü arttı, gelişti ve donanmaları çoğaldı. Ve o zaman Müslümanların Akdeniz'deki güçleri öbürlerininkiyle eşit duruma düştü. Batı Afrika'da Zenate kabilesi egemeni Ebul Hasan döneminde de böyleydi durum. Çünkü onun döneminde de savaşa hazır donanmalar sayı ve gereç yönünden Hristiyanlarınki kadardı. Daha sonra ise Müslümanların donanma alanındaki güçleri daha da geriledi. Çünkü devlet, Muvahhidler Devleti iyice güçsüzleşmişti. Batı Afrika'daki ilkellik özelliklerinin artması, Endülüs'ten gelme göreneklerin kökünün kesilmesi nedeniyle denizcilik geleneklerinin unutulmuştu. Buna karşılık Hristiyanlar eski inançlı deniz savaşçılıklarına, deniz savaşlarındaki yatkınlıklarına, denizciliğe ilişkin ileriyi görme düzeyine ve dolayısıyla denizdeki eski yengilerine döndüler. Bu sırada Müslümanlar Akdeniz'de yabancı durumuna düşmüşlerdi. Kıyı kentlerde yaşayanlardan denizde içli dışlı olup uzmanlaşmış olanlar bunun dışında. Bunlar kendilerine devletten çokça destek ve yardımcı bulsalar ya da biraz alsalar, o yardımı örneğin devlet bunlara yardımcı askerler verse gidecekleri yolu, amacı gösterip aydınlatsa görevin üstesinden gelebilirler. Söz konusu donanmalar komutanlığı bu dönemde de Batı Afrika yönetiminde yerini korur durumdadır. Donanma işleri denizcilikle uğraşan kesimlerde devlet amaçlarına karşılık verecek nitelikte bilinen türde gemi yapımı ve denizlerde dolaşımı sağlama biçiminde kendini gösterir. Müslümanlar inansızlığa, küfre ve inansızlara, küfür ehline karşı denizde bir kez daha üstün gelmek için güçlenme çabasındadırlar. Batıdaki Müslümanlar arasında geleceğe ilişkin haberler ileten kitaplardan alınma ünlü bir inanış vardır. Müslümanlar bir kez daha üstün gelecekler ve Frankların deniz ötesi illerini ele geçireceklerdir. Ve bu donanmada üstünlük kazanma yoluyla olacak diye. Tanrı inanırların yardımcısıdır. O bize yeter. Ne güzel vekildir o. 35. Bölüm. Devletlerde kılıç, askerlik ve kalem görevlerinin değişik etkinlikleri. Bilesin ki kılıç, askerlik ve kalem ikisi de devletin başındakinin yönetim için yardımına başvurduğu birer araçtır. Ancak devletin ilk döneminde yönetimi yörüngelerine oturtma süresi içinde kalemden daha çok kılıca, askersel çabalara başvurma gereğini duyar. Çünkü bu dönemde kalem yalnızca hizmetçidir, egemenliğin hükmünü yürütme hizmetindedir. Kılıç, askerlik ise egemenlik yükümüne ortaktır devlet başkanıyla. Devletin son döneminde de bu böyledir. Daha önce de andığımız gibi bu iki dönemin devlet dayanakları da güçsüzdür ve devleti ayakta tutan devlet adamları, başlarına gelen ve daha önce de anlattığımız yaşlılık nedeniyle azalmışlardır. Bu sıralarda devlet ister istemez sırtını kılıç erbabına yaslama gereğini duyar ve böylece iki dönemde de kılıcın üstünlüğü olur kalem gücüne. Kılıç erbabı, komutanlar, daha geniş etki, daha çok dünyalık ve daha parlak kazanç sahibi olurlar. Devletin orta yaş dönemine gelince, bu döneminde devletin sahibi bir ölçüde de olsa kılıç işlevine ihtiyaçsız görür kendini. Çünkü artık yönetimi yörüngesine oturtmuştur ve artık baştakinin devlet malını toplayıp depo etme, devletlerle övünç yarışlarına girişme ve hükmünü yürütme gibi egemenliğin meyvelerini toplama işiyle uğraşmanın dışında bir kaygısı olmaz. Bu meyvelerin toplanmasındaysa kalem yardımcı olur kendisine. Dolayısıyla kalem işlevinden yararlanma çabası daha geniş çapta görülür. Kılıçlarsa uyudukları kınlarında işlemez durumda bırakılır. Meğer ki bir çekince belire ya da kılıçların kınlarından çıkmasını gerektiren bir açık kapama zorunluluğu doğa. Bunun dışında kılıca gerek duyulmaz. İşte bu dönemde kalem erbabı, yazın ve düşün ustaları kendilerine duyulan gerekten ötürü en geniş etkinliğe, en üstün yere, en büyük nimete ve servete, devlet başkanıyla en yakın ilişkiye, onun huzuruna en çok gidip gelme olanağına ve onunla en çok yalnız kalabilme şansına sahip düzeydedirler. Neden ki bu dönemde kalem egemenliğin meyvelerini toplamasında, meyvelerin dağıtımını denetlemede, çevresiyle ilişkilerin sürekli kılınmasında, durumlarıyla övünme gösterilerinde devlet başkanının yardımına başvurduğu güçlü bir araçtır. Bu dönemde vezirler, komutanlar ve savaşçılar kendilerine pek gerek duyulmayan bir kesim oluştururlar. Devlet başkanının iç dünyasından uzaklaşırlar, hem de onun başlarına getirebileceklerinden kaygı duyarak. Halife Mansur'un başkente çağıran buyruğu üzerine Ebu Müslim Horasani'nin yazdığı mektupta demek istediği de budur. Ebu Müslim, gelelim konuya, öğüt verici İran atasözlerinden ezberlediğimiz bir atasözü var. Komutanların en çok korktukları dönem, devleti uğraştıran, sıkıntıların yok olup gittiği dönemdir denir bu atasözünde diye yazar. Tanrı'nın kulları arasına yerleştirdiği yaşam kuralıdır bu. Eksiklerden uzak olan Yüce Tanrı daha iyi bilir. 36. Bölüm. Devlete ve devlet başkanına özgü simgeler, özel durumlar, özel davranışlar. Bilesin ki yiğitliğin ve ululuğun gereği olarak devlet başkanı için seçilmiş simgeler ve özel durumlar vardır. Bunlar yalnızca devlet başkanına özgü olur. Devlet başkanı bunlara kendisi için yer vermekle yönettiklerinden, gözdelerinden ve tüm devlet büyüklerinden seçilip ayrılır. Biz burada bilgilerimizin ulaşabildiği ölçüde bunların en çok bilinenlerini anlatacağız. Yine de her bilenin üstünde daha iyi bilen bulunur. Dipnot, Kur'an, Yusuf Suresi, ayet 76. Bando takımı. Devlet başkanını simgeleyen eylemlerden biri bando takımına yer vermektir. Bu da sancakların, bayrakların çekilmesi, davulların vurulması, boruların ve boynuzların çalınmasıyla olur. Aristo, kendisinin olduğu belirtilen politik adlı yapıtında bando takımına yer vermekteki nedenin savaşta düşmanları korkutmak olduğunu, çünkü bandonun ürpertici seslerinin insanların içine korku salan bir etki oluşturduğunu anlatır. Ama ben öyle sanırım ki bandodaki eylem savaş alanlarında savaşanların içlerinden gelen bir duygunun anlatımıdır ki bu duyguyu savaş sırasında herkes içinde duyar. 4. kaset, 1. yüzün sonu.